16. ayrım, sayfa 321. Cinnet yazı. Alexei Sorochintsi'yi çocukluğundan hatırlamıyor. Anladığım kadarıyla yüzbaşı Zelenski'nin asıl babası olmadığını öğrendikten sonra ilgisini büsbütün yitirmiş. Amerika'dan döndükten sonra 1994 yazında bir gün Kızıl Winkler ona Sorochintsi panayırından bahsetmiş. William Mandel'le birlikte IHR için bir şeyler araştırmak üzere Kiev'delerken Ukrayna Devlet Opera ve Balesi'nin Sorochintsi'deki panayırda Mussorgsky'nin Sorochinskaya Yarmarka isimli komik operasını icra edeceğini öğrendiklerini, Sorochintsi'ye geçtiklerini, mükemmel bir gösteri izlediklerini anlatmış. Sorochintsi'nin Alexei'nin yetişkin gündemine girmesi böyle. Kiev'in güneydoğusunda Poltava yolu üzerinde küçük bir kasaba Sorochintsi. Poltava bölgesi Gogol'ün Vechere na Butore Bliz Dikanki, Dikanka yakınlarındaki bir çiftlikte akşamüstleri başlıklı öykülerinde anlattığı Kazakların ülkesi. Başkent Zaporojye, Poltava'nın güneyinde Dinyeper Deltası'nın başladığı noktada. Uzun kış gecelerinde dışarıda buzlar çatırdarken, bir şeyden korkuyormuş gibi titreyen ve parlayan lamba kulübemizi aydınlatır, çıkrık gıcırdar, biz çocuklar birbirimize sokulmuş büyük babamı dinlerdik. Fakat Zaporojyan Kazaklarının ve Polonyalıların baskınlarının, Sagaidatçı'nın harikulade kahramanlık öyküleri bizi kemiklerimizi titreten, saçlarımızı ayağa diken bir eski zaman hikayesi kadar ilgilendirmezdi. Bazen öylesine dehşete düşerdik ki geceyi atlattıktan sonra her şeyin gözümüze ne kadar güzel göründüğünü bir tek Tanrı bilir. Eğer o gece kulübenin dışına çıkmak durumunda kaldıysak, öteki dünyadan bir misafirin yatağımıza uzanmış uyuduğunu gördüğümüzü sanırdık. Yatağımın başucuna bıraktığım giysimi uzaktan top gibi kıvrılmış yatan iblis sandığım çok olmuştur. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 204-476. Dikanka öyküleri Gogol 22-23 yaşlarındayken ki bu 1830-1831 yıllarına rastlıyor, iki cilt olarak basılıyor. Pushkin'e şaşkına döndüm dedirtiyor. Al sana mizah. En ufak bir tantanası rüküşlüğü olmayan, en içten, en özgün mizah. Ve dahası o ne şiirdir ne duygu yüklü incecik anlatımlardır onlar. Bütün bunlar bizim edebiyatımızda öylesine rastlanmadık şeyler ki hala kendime gelmiş değilim. Dikanka hikayeleri taze, özgün Rus edebiyatında yeni bir ses, yeni bir nefes. Doğurgan bir düş gücünün dolu dizgin dünyevi mizahın yanı sıra Tanrı'nın nefesine, iblisin soluklarını, cenneti, cehennemi hissettiriyor. 1832 yazında Sorochintsi'ye annesini görmeye giden Gogol, yolunun üzerindeki kaplıca şehri Mirgorod'a uğramış. Horol ırmağının dirseğinde yaz-kış yemyeşil ormanları, maden sularıyla ünlü, harika bir kasaba Mirgorod diyor. Sağda bir cadde, solda bir cadde, güzel çitler her yerde. Çitlerin üstünde sarmaşıklar, saksılar, arkalarından yükselen güneş yüzlü ay çiçekleri, utangaç gelincikler, meraklı şişman kabaklar, başlı başına bir servet bunlar. Ressam olsaydım gecenin tılsımını tüm ihtişamıyla tersim ederdim. Mirgorod'un nasıl uyuduğunu betimlerdim. Binlerce yıldızın nasıl gözlerini dikip onu seyrettiklerini, köpek havlamalarının elle tutulur sessizliği nasıl doldurduklarını, sırılsıklam aşık sakristanın köpeklerden sıyırtıp çiti nasıl bir şövalye korkusuzluğuyla açtığını, evlerin ay ışığında yıkanan beyaz duvarlarının nasıl daha beyaz, damlara abanan ağaçların nasıl daha kara, gölgelerinin nasıl daha da kara, çiçeklerin ve suskun çimenlerin nasıl daha kokulu, gecenin akortsuz süvarileri Ağustos böceklerinin dört bir yandan yükselen şarkılarının nasıl daha dost olduğunu betimlerdim. Alçak tavanlı küçük kerpiç evlerden birindeki kara kaşlı köy kızının yalnız döşeğinde nasıl dönüp durduğunu, göğsü bir körük gibi inip kalkan bir hussarın mahmuzlarını, bıyıklarını rüyasında nasıl gördüğünü ve ay ışığının yanaklarına nasıl gülücükler yolladığını betimlerdim. Kulübelerin beyaz bacalarına sığınmak üzere havalanan yarasaların beyaz yola düşen kara gölgelerini betimlerdim. Ukrayna'nın altın çağında yaşayan insanlarına, kendi büyük babasının kuşağına duyduğu özlemi yansıtan hikayelerini topladığı ikinci kitabına kasabanın adını veriyor. Mirgorod. Sonradan roman olacak olan ünlü Taras Bulba ilk bu kitapta. Sorochinskaya Yarmarka. Sorochintsi panayırı da bu kitapta. Mirgorod, Dikanka öykülerinin devamı sayılıyor. Olga Şuet Sorochintsi panayırına gideceksiniz adını doğru telaffuz ettiğinizden emin olmasınız diye uyardı. Onun adı Nikolay Gogol değil, Mikola Hohol'dur. Rusça yazmıştır, bütün dünyada bir Rus yazarı olarak tanınır. Ama doğma büyüme Ukraynalıdır. Kültürel arka planı bütünüyle Ukrayna'dır, Rusya değil. Heyecanlanmış olmaktan utanmış gibi gülümsüyor, başını sallıyor. Yanlış anlamayın, bunu milliyetçi bir feveranla değil, Hohol'u doğru değerlendirebilmeniz için ruhundaki Ukraynalılığı bilmeniz gerekir diye söylüyorum. Hohol topraklarına el koyan, ana dilini yasaklayan saraya muhtaç olmuş olmasını ömrü boyunca çok ağır bir yük olarak taşımıştır. Portreti bilirsiniz, o hikayedeki ruhunu şeytana satan sanatçı, otobiyografiktir. St. Vladimir Üniversitesi rektörü Mihaila Maksimovic yakın arkadaşıydı. Ona bu katsapiyada ne işimiz var, çıkalım Kiev'e dönelim dediğini biliyoruz. Bana dönüyor, Ukraynalılar Rusya'ya kızdıkları zaman katsapiya derler bayan. Olga'nın el konulduğundan bahsettiği topraklar Poltava bölgesinde yaşayan Zaporojyan Kazaklarına ait topraklar. 18. yüzyılın başlarına kadar bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde altın çağlarını yaşayan Kazakların gerileme dönemleri, Ataman Ivan Mazepa'nın 1709'da Poltava yakınlarındaki muharebede Deli Petro'nun ordusuna yenik düşmesiyle başlamış. İkinci Katerina Kazak soyluları üzerindeki baskıyı arttırarak sürdürmüş. Yüzyılın sonuna gelindiğinde Zaporojyan ülkesi diye bir ülkeden bahsedilemez olmuş. Gogol, Zaporojyan ülkesinin Poltavşçina bölgesinden Vasil Gogol isimli bir soylunun oğlu, Kazak Albay Ostap'ın ahfadındanmış. Olga, Ukrayna soylularının güçsüz düşmeleri sınıfsal bir olay olmasının ötesinde ulusal bir fenomendir diye anlatıyor. Soylularla birlikte ruhaniyet de kayboldu. Gogol'ün eserleri Ukrayna'nın kaybolan ruhaniyatına duyulan özlemi dile getirir. Sorochintsi Panayır'da halkımızın dünyasının nasıl altüst olduğunu anlatır. Bu altüst oluşta insanoğlunun tutku, aşk, tamah, ahmaklık gibi bildiğimiz dürtülerin yanı sıra iblisin parmağı vardır. Orta çağdan bu yana hiçbir yazar iblisin bir vakıa olduğunu teslim eden dünya görüşünü Hohol kadar çarpıcı, komik olduğu kadar tüyler ürpertici ve bir o kadar inandırıcı bir biçimde ortaya koyamamıştır. Nitekim şeytanın cennetten kovulması hadisesini Sorochinskaya Yarmarka'da bir köylünün köpeğini evinden atması olayıyla özdeşleştiriyor. Köylünün köpeğini kulübesinden atması gibi şeytan da cennetten kovuldu diye anlatıyor. Zavallı şeytan, cehennemi öyle özledi ki neredeyse intihar edecekti. Şeytan intihar etmiyor ama kendisini içkiye veriyor, parası bitiyor, kırmızı ceketini Yahudi meyhaneciye rehin bırakıyor, para aramaya gidiyor. Yahudi şeytanı doğal olarak kazıklıyor, parayı getirmesini beklemeden kalkıyor, bir beyefendiye satıyor. Beyefendiyi bir çingene soyuyor, ceketi alıyor. İşportacı kadına satıyor. İşportacı kadın ceketi Sorochintsi Panayır'ına getiriyor ama ulu orta satamayınca yanından geçen bir köylünün arabasına atıveriyor. Kırmızı ceket köylüye de uğursuzluk getiriyor. Sonunda adam baltasını eline alıyor, ceketi lime lime doğruyor. O gün bugün Panayır zamanında iblis domuz gibi homurdanarak pazar yerinde dolaşır, ceketinin parçalarını toplar. Solopi isimli günahkar kazak bu iblisin cismanileşmiş halidir. Solopi, Sorochintsi Panayır'ında güya bu odayını satmak için bulunmaktadır. Ama asıl amacı kaba olduğu kadar da bedensel hazlarına düşkün, önüne gelenle düşüp kalkan karısı Hivriya'dan uzakta felekte bir gün çalmaktır ki, bu arkadaşlarıyla meyhanede yıkılıncaya kadar içmek anlamına geliyor. Ne ki kadın kocasını yalnız bırakmaz, çünkü onun niyeti de adam meyhanede sarhoşken Panayır'da genç birilerini bulup yatmaktır. Panayır sürecinde içki ve seks cümbüşü köylülerin akıllarını başlarından alır. Ancak günahların fiiliyata dönüşmesi iblisin belirmesiyle eş zamanlıdır. Hivriya ve aşığı olacak olan iki yüzlü delikanlının, ki kendisi kasabanın papazının oğludur, resmi kilise dili, Ukrayna argosu ve Rusça karışık flörtlerinin meyhanedeki ayyaşların konuşmalarından farklı olmadığını görürüz. Aşkın dili de sarhoş muhabbetini andırır. O da bir o kadar komik ve trajiktir. Gogol, domuzların burunlarını her şeye soktuklarını, cinsellik gibi en insani bir duyguyu bile kirlettiklerini söyler. Oysa cinsellik doğanın bir parçası, dünyevi hazın simgesidir. Tabiat ana döllendiğinde Ukrayna cennete dönüşür. Aşağılık Solopi'nin ilk eşinden olma kızı ile komşu köyden Gritsko'nun ilk bakışta gelişen aşkları, haz düşkünü, iffetsiz ve kaba Hivriya ile aşağılık kocasını simgeledikleri, dejenerasyona karşı masumiyetin zaferi gibidir. Delikanlının evlilik teklifi ve düğün şeklinde gelişen süreç, iblisin yenilgisiyle sonuçlanacak gibiyken öyle olmaz. Gogol düğünde yüzlerine bakılmayacak kadar çirkin bir koca karılar takımının eğlenenlerin arasına katıldığını, dans etmeye koyulduklarını anlatır. Tarih öncesinden kalma yüzleri bir mezarın umursamazlığını yansıtan koca karılar. Hiçbir şeyi umursamayan, hiçbir şeyden etkilenmeyen, çocukluğun coşkusundan çok uzak, sadece içmek ve sarhoş olmak isteyen, iplerini onlara insanlarınkine benzeyen hareketler veren ama sarhoşlayan başlarının önlerine düşmesine engel olamayan bir kuklacının ellerine teslim etmiş tahta bebekler gibi, coşkulu kalabalıkla birlikte dans eden ama bir kerecik olsun dönüp genç çifte bakmayan, onlarla ilgilenmeyen koca karılar. Sorochinskaya Yarmarka yayınlandığında Gogol 26 yaşındaymış. Zinanın en büyük günahların başında geldiğinden, içki ve oburluğun onu izlediğinden, günahkarları her iki dünyada da korkunç cezaların beklediğinden en ufak bir kuşkusu yok. Ancak gerçek olaylarla sanal olayların iç içe yaşandığı öykülerinde iblis gibi Tanrı'nın da yollarını kolay açık etmediğine işaret etmekten kendisini alamıyor. İnsanlar panayırda gelişen olayların öbür dünyada kararlaştırıldıklarını, konuşmaların öbür dünyadan yankılandığını sezinler ama kimden kaynaklandığının ayırdına varamazlar. Gogol'den 60 yıl sonra yazan Soloviev'i hatırlıyorum. En aziz dostum, görmüyor musun ki gördüğümüz her şey gözlerimizin göremediğinin gölgelerinden ibarettir demişti. En aziz dostum, duymuyor musun ki gündelik yaşamın patırtısı yere düşen sessiz yankılarından ibarettir saadet şarkılarının. Hangi saadet? Tanrı'nın evrensel tasarımına katılmanın en uygun yolu evlilik ve düğün ise şayet, çürümeyi ve ölümü temsil eden koca karıların varlığı Tanrı'nın iyiliğine gölge düşürmüyor mu? Coşku denilen o latif ve uçucu misafirin elimizden uçup gidişi de böyle olmaz mı diye soruyor Gogol. O son yalnız notanın neşe saçmaya çalışması nafiledir. Kendi melankolik boş yankısını kendisi dinler hayretler içinde. Fırtınalı özgür gençliklerinde birlikte eğlenen arkadaşların birbirlerinden kopmaları, dünyada kaybolmaları ve nihayet yaşlı yoldaşlarını yapayalnız ve mahzun bırakmaları da böyle değil midir? Geride kalanın hali acıklıdır, hüzün doludur, ağlamaklıdır. Onu avutabilecek hiçbir şey yoktur. Allah'ın sıfatlarına akıl erdirmeye çalışmanın ne yaman bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Olga ve Alexi aynı anda bana dönüyorlar. Demek istediğim çelişkiyi olduğu gibi kabullenmek de bir yol değil mi? Aptalca bir soru. Yüce idealleri yaman gerçeklerle uzlaştırmaya çabalamak tanımlayıcı niteliği Rus entelijansiyasının. Sanki akılcılıkla ruhanilik arasında kalsınlar, parçalansınlar diye birisi bir bela okumuş, büyü yapmış. Alexi'nin gözlerindeki pırıltıyı neden sonra fark ettim. Ukraynalı bir eleştirmen Gogol'ün ülkesinin intikamını Rusya'dan çok acı bir biçimde aldığını söyler diyor ve Olga Şivet gülmeye başlıyor. Yevhen Malanyuk. Evet o, Pushkin'in Asude şiirini gölgeleyen, onun aydınlık yolundan sapıp psikopatik kasvetin çetin yollarına vuran adam Gogol. Gogol'ün muzır eserleri Rus edebiyatına öylesine yıkıcı bir kulvara soktu ki, Gogol sonrası Rus edebiyatçıları imparatorluğun çökmesinde başrol oynadılar. Küçük Rusların dahi oğulları böylece atalarının intikamını korkunç bir şekilde almış oldu. Dahi ama sakat oğulları diye onayladıydı Olga Şivet. Dahi ama sakat. Modest Petrovich Mussorgsky, Gogol'ün derinden etkilendiği Rus bestecisi. St. Petersburglu bir soylu ailenin çocuğu, 1839'da doğuyor. Sofya Prevoskaya'dan birkaç gün önce 1881'de ölüyor. 13 yaşındayken büyük patronun kurduğu Preobrajensky Muhafız Kıtası'nın okuluna giriyor. 1854 Kırım hezimetini saray muhafız adayı olarak yaşıyor. Preobrajensky kelimesinin tecelli anlamına geldiğini, İsa'nın suret değiştirmesine gönderme olduğunu fark etmek garip. Öte yandan 3 yaşında piyano öğrenen, 9 yaşında konser verebilecek kadar iyi çalan fevkalade yetenekli bir müzisyendir. 19. yüzyılda Mussorgsky ile kıyaslanabilecek tek müzisyenin Wagner olduğu söyleniyor. Bir tek Wagner yeni bir müzik dili bulmuş, pagan folkloru yeniden keşfetmiştir. Mussorgsky en sevdiği Rus halk kültürüne en yakın olduğunu söylediği yazarın Gogol olduğunu, onun sözcüklerle yaptığını, kendisinin notalarla yapmak istediğini söylüyor. Güzelliğin değil, Pravda'nın peşinde olduğunu anlatıyor. Sanatı kendi başına bir hedef değil, halkla iletişim kurma aracı olarak görüyor. Halkı tanımak yetmiyor Mussorgsky'ye, halkın kendisini bağrına basmasını, kardeşliğe kabul etmesini istiyor. Ressam Ilya Repin'e yazdığı bir mektup var. Benim betimlemek istediğim insanlar uyuyan, yemek yiyen, içen insanlar diyor. İnsanlar aklımdan hiç çıkmıyorlar. Onları tekrar tekrar ve tüm gerçeklikleriyle cilasız, süssüz görüyorum. Bir besteci için halkın konuşmalarından daha zengin bir kaynak yok tabii. Eğer Rusya'da demir yollarının girmediği bir bölge kaldıysa. Müziğini Rusya'nın seslerinden, saklı uyaklarından oluşturmaya çalışıyor. Örneğin bir pazar yerinin uğultularını ormanın seslerine katıyor. Doğal olan hiçbir şey yanlış ya da sanat dışı olamaz diyor. Sanat bir başkasının sürdüğü ekimi hazırladığı tarlaya el koymaktansa, el değmemiş o bakir kara toprağı bellemeli, keşfedilmemiş bölgelere dalmalı, karanlıkları bırakıp bilinmeyen sahillere açılmalıdır. 1836 Petersburg notlarından komedi toplumun sahici kayıtlarını tutar diye seslenen Gogol'ü karşılıyor. Komedi özenle planlanır, ironinin derinliklerinden kahkaha üretir. Bu kahkaha yüzeysel izlenimlerin, hafif meşref nüktelerin, kelime oyunlarının yarattığı kahkaha değildir. Kaba kalabalıklar gülmek için doğanın spastik buruşuk karikatürlerini talep ederler. Bu kahkaha o kahkaha da değildir. Benim sözüne ettiğim gerçek nüktenin göz kamaştırıcı ışığını yakalayan bir ruhun en beklemediği anda hesapsızca patlattığı elektrikli hayat veren kahkahadır. Gogol, Fransız ve Alman vodvillerinin egemenliğindeki Rus tiyatrosundan bahsederken de Mussorgsky'yi duyar gibi oluyorsunuz. Tanrı aşkına artık bize Rus karakterleri verin diye haykırıyor. Bize kendi üçkağıtçılarımızı, kendi uçuklarımızı verin, sahneye onlarla çıkalım. Bırakın herkes gülsün, gülmek iyidir, insanı canından malından etmez. Ama suçluyu tuzağa düşmüş tavşana çevirir. Yavan Fransız oyunlarına öyle alıştık ki kendimizle yüzleşmekten kaçıyoruz. Ne kadar yazık, oysa basma kalıp tipleri değil, bu adamı tanıyorum dedirtecek kadar canlı ulusal tipleri asıllarına uygun olarak yansıtmayı öğrenmemizin zamanı geldi geçiyor. Sahici hizmet ancak böyle verilebilir. Oysa biz tiyatroyu çocuk oyuncağına çevirdik. Yaşamın her alanını kapsayan bir dersin anlatıldığı kürsü olduğunu, neşenin, parlak ışıkların, gürleyen müziğin ve kahkahanın hüküm sürdüğü yerde, kötülüklerin gözler önüne serildiğini, saklı duyarlılıkların ortak bir anlayışla mırıldanan kalabalığa açık edildiğini unuttuk. Tiyatroyu çocukların dikkatini başka yöne çekmek için kullanılan bir çıngırağa dönüştürdük. Jenitba, evlilik, Gogol'ün Sorochinskaya Yarmarka'dan 8 yıl kadar sonra 1842'de Mussorgsky henüz 3 yaşındayken yayınladığı iki perdelik bir komedi. Alexey Nikolay Vasilievich genç güzel insanların mutlu evlilikler yaptıkları şeklindeki görüşünü çoktan terk etmişti dediydi. Oyun Fyokya Ivanova isimli becerikli bir çöp çatanın varlıklı bir tüccarın evde kalmış kızı Agafya Tiksonova'ya koca bulmasını anlatır. Yaşlı 27 yaş, o zamanlar yaşlı sayılıyor, Agafya'ya birbirinden sahtekar 5 adam talip olur. Dışarıdan bakıldığında pek masum, hatta hayırlı bir işmiş gibi görünen olayın altında iğrenç bir hesabın yattığı görülür. Servet avcılığı mı? Öyleymiş. Jenitba'yı trajik olduğu kadar da komik bulan taliplerin bir yandan rakiplerinden kurtulmak için bin bir tuzak kurarlarken, diğer yandan da kendilerini naza çekmeleri, yerli yersiz övünmeleri, gelinden olmadık beceriler talep etmeleri... Örneğin adayların hiçbirisi tek kelime Fransızca konuşamadığı halde Agafya'nın Fransızcasının akıcılığı dert ediliyor. Şöyle bir konuşma. Oo yo, demek Rusçadan başka dil bilmiyor. Ne olmuş diyor çöp çatan. Rusça daha kolay anlaşıldığı için Rusça konuşuyor. Daha da iyi ya. Gavurun biri gibi konuşsaydı ne dediğini anlamazdın. Rusçayı tercüme etmek zorunda kalmayacaksın. Zaten gelmiş geçmiş tüm azizler de Rusça konuşurlardı. Yurttaşlarının kabalığının Tanrı'nın evrensel tasarımına katılmanın en uygun yolu olan cinselliğin ve onun uzantısı evliliğin tarafların aşağılık çıkarlarını maskeleyen bir törenden ibaret olduğunu fark etmenin Gogol'e verdiği acı daha ilk repliklerden belli oluyor. Her biri bir başka alem olan taliplerin yanı sıra kendisi çok kötü bir evlilikten mustarip olmasına rağmen arkadaşını Agafya ile evlenmeye, şeytan bilir neden zorlayan Koçarev diye biri, Alexi'nin tipik bir Rus ayısı diye tarif ettiği mahalle zorbası... Düşünmeden yalan söyler, ucu kendisine dokunmadığı sürece hayalle gerçeği karıştırır dediği adam ki ayakları asla yere basmayan bu dalgacı, Gogol'ün dönemin Rus milli karakterini yansıtıyor olmasından korktuğu karakterdir. Koçarev'in bir benzerini daha sonra Ölü Canlar'da Nozdrev ismiyle görürüz. Kaba olduğu kadar da sinsi ve kindardır. Arkadaşlarını kendisinden daha mutlu görmeye dayanamadığı için onları da kendi sefil kuyusuna çekmeye çalışır. Meryem Ana'nın soğan uzattığı cehennemliği hatırlıyorum. Öte yandan eski Moskova geleneklerinde yetiştirilmekle övünen gelin adayı tipik bir boş kafalı iki yüzlü Gogol karakteridir ki o da müfettişteki belediye başkanının karısı Anna Andreyevna'yı hatırlatır. Oyunun sonlarına doğru üçkağıtçı Koçarev ne yapıp eder arkadaşının rakiplerini saf dışı etmenin yolunu bulur. Gelin adayı ile romantik bir konuşma yapmak üzere baş başa kalmalarını sağlar. Seyirci tam oldu bu iş noktasındayken Koçarev'in baskısından bir an kurtulan arkadaşı pencereden atlar ve kaçar. Alexi oyunda iş olsun kabiliğinden türlü kalıplara giren Rus insanını okurdu. Farkındasın değil mi? Neyin için yaptıklarını düşünmezler. Yaşamlarına bir hareket gelsin peşindedirler. Bunu anlayabiliyor musun? Konstantinopollu bayan. Laf ola beri gele sendromunu anlıyorum tabii. Kendi ülkendeki incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmaları, panayır yerine dönüştüren siyasi parti mitinglerini düşünüyorum. Kimin hangi partinin bayrağını neden salladığını, kimin kimi neden alkışladığının mantığı yoktur. Kendimi içimi çekerken buluyorum. Don't I know, Alexi? Don't I know? Şöyle bir duraladıydı. Sonra da maalesef ben de anlıyorum. Sayfa 333. Mussorgsky, Gogol'ün azabı sonuna kadar paylaşıyor. Bilinen ilk ağır buhranı 1858'de. Korkunç bir hastalığın pençesinde kıvranıyordum diye anlatıyor. Bu korkunç hastalık Tanrı'nın varlığını sorgulayan düşüncelerle karışık mistisizmdi. Petersburg'a döndüğümde çok daha kötüydüm ama sizlerden saklamayı başardığımı sanıyorum. Ama belki de müziğimden anlamışsınızdır. Demiurge kolay anlaşılamıyor. Mussorgsky'nin sizler dediği ele avuca sığmayanlar denilen müzik grubu. Dipnot Muguchaya Kuchka. Askeri okuldan ayrılmış, yaşamaya denen yegane uğraş dediği müzikle uğraşmak için onlara katılmıştır. 5 kişiden oluşan grubun kurucusu, Mili Balakirev geleneksel konservatuar karşı özgür müzik okulunu kuran adam. Diğerleri Borodin isimli bir kimyager, Kuy isimli bir askeri mühendis, Rimsky-Korsakov isimli bir bahriye subayı. Bir komün halinde yaşayan beşli Rus müziğini Batı müziğinin kısır bir kopyası olmaktan kurtarman, yeni sahillere yelken açmak ulusal Rus müziğini yaratmak istemektedirler. Mussorgsky esas itibariyle operada yoğunlaşıyor ama 1860'larda toplumsal ve ahlaki konuları işleyen ilahiyat öğrencisi, toplum dışı, yetim kız gibi şarkıları var. 1865'te annesini kaybediyor. Aşırı içtiği bir döneme giriyor, eline attığı hiçbir işi bitiremez oluyor. Evliliği bestelemeye girişiyor. Onu tamamlamadan Puşkin'in Boris Godunov'unu ele alıyor ki, Gudanov Rusya'nın son halkçı çarı olarak hatırlanan adam. Köylüleri boyarların zulmünden korumaya çalışmış, Rus Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını sağlamış. Arada Çıplak Dağ'da Aziz Yuhanna gecesini besteliyor ki bu da Gogol'den esinlenen bir müzik şiir. Sonra yine bir şarkı dizisi, Güneşsiz Şarkılar ve Ölüm Dansları. Ve nihayet Hovanşçina, insanoğlunun doğanın tanrıyla dolu dünyasıyla maddenin kibirle dolu dünyası arasındaki parçalanmasını ve nihai kaderini anlatan bir müzikal trajedidir. Staroveri bir ormanda kendilerini çoluk çocuk ahşap kiliselerinde hapsedip yaktıkları tablo ile son bulan oyunu Bolşay'da oynarlarken sahnede sayıcı ateş yakmışlarmış. Hovanşçina'nın yanında Sorochinskaya Yarmorka neşelik alıyor. Rimsky-Korsakov birini kuy, diğerini bitirmesine yardım ederler. Çünkü Mussorgsky eserlerinin hiçbirisine son notayı koyamayacak kadar hastadır. Teşhis epileptik alkolizm. Hizipleşme Rusya'nın tarihinin Deli Petro'dan bu yana tanımlayıcı niteliği. 1600'lerde kilise reformlarını dayatan hükümet halktan kopuyor. 1700'lerde soylularla köylülerin arası açılıyor. 1800'lerin ilk yarısında soylular, entelektüeller ve entelektüel olmayanlar şeklinde ayrışıyor. 1850'lerden sonra da entelektüel soylular kendi aralarında bölünüyorlar, babalar ve oğullar. Ancak ayrışma hiçbir zaman 2. Alexander dönemindeki kadar ağır yaşanmamış. Genç Mussorgsky neyin iyi, neyin kötü olduğunun tanımlanamadığı, iyiyi kötüden ayıran sınırın kaybolduğu süreci tüm ağırlığıyla yaşıyor. St. Petersburglu halkçı akranlarının Rusya'nın içlerine dağılmalarını izliyor. Ancak Narodniki'nin 1667 kilise reformlarını protesto için ateşe yürüyen eski inananlar kadar sağlam basmadıklarının da bilincindedir. Staroveri'nin tartışılmaz bir imanı vardı. Düşmanın kim olduğunu kesin olarak bilirlerdi. Ama Sofya Prevoskaya ya da Vera Bogdanov gibi tövbekar soylular dediği St. Petersburg halkçılarında ne o su katılmamış imanı görüyor ne de düşmanın kim olduğu üzerinde kesin bir mutabakatın varlığını. Narodniki kendisi gibi gerçek Rusya ile doğrudan iletişim kurmaya, böylece yabancılaşmışlıklarına son vermeye çalışan fuzuli olmaktan kurtulmaya çabalayan soylular. Ne ki medet umdukları Narod'un aklı da bir o kadar karışıktır. Rusya'nın kırsal yaşamının iklimini alt üst eden 1860 tarım reformu aile bağlarını zayıflatmış, halkın özgüvenini tarumar etmiştir. Mussorgsky akranı Dostoyevski'nin kimi nasıl yargılayacaklarını bilmiyorlar, neyin kötü neyin iyi olduğu hususunda anlaşamıyorlar, kimi suçlayacaklarını kime hak vereceklerini bilmiyorlar saptamasına bütün kalbiyle katılıyor. Bir yanda nihilist Bazarovistlerin acımasız 2x2 4 eder pozitivizmi, öte yanda nicedir unutulmuş kitlelerin kadim değerlerinden medet uman Narodniki, gerçekçilikle romantizm arasında kalıyor. İsa'nın ipine sarılmak için ise çok geç. 1800'lerin ilk yarısında Gogol dahil yüzlercesini intihara sürükleyen ahlaki bunalım 1850'lerden sonra cinnet şeklinde tezahür ediyor. Halkçı dönemin en özgün ve en yaratıcı kişilikleri Hudiyakov, Kaçev gibi devrimciler, Garşin, Uspenski gibi yazarlar ölmeden çok önce tümüyle deliriyorlar. Halkçı sanatın azabı diyorlar olması gerekenle olan arasındaki gerginliğin çıldırttığı isimlerin başında modern Rusya'nın en iyi hikaye yazarı dedikleri Vsevolod Garşin'in geldiğini anlatıyorlar. İkinci Alexander'ın tahta geçtiği yıl doğmuş. Sofya'dan 2 yaş küçük. 4 yaşındayken annesi oğlunu alıyor ve toprak ve hürriyet üyesi bir devrimciye kaçıyor. Çocuk 8 yaşındayken Çernişevski'nin nasıl yapmalısını okumuştur. Okulda fen bilimlerinde madalyalar kazanıyor. 21 yaşında 4 gün isimli ilk hikayesini yazmış. Hikaye yarı otobiyografik, muharebe meydanında terk edilmiş yaralı bir Rus askerinin o 4 gün içinde yavaş yavaş çıldırmasını anlatıyor. Ama çektiği acıdan çok, Türkler için savaşan o zavallı Mısır köylüsünü neden öldürdüğünü kendisine açıklayamadığı için. Türkler için savaşan o zavallı Mısır köylüsü mü? Öyle ya, Sofya'nın katlettiği 2. Alexander'ın en önemli olayı en son Türk-Rus savaşı. Rusların Türklerle aramızdaki en önemli savaşla dedikleri 1877-1878 harbi. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı Büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Türkü geliyor boğazımda düğümleniyor. Kılıcımı vurdum taşa, taş yarıldı baştan başa derken dönüyor. 27 Mayıs öncesinin öğrenci protestolarına dönüşüyor. Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kör olası diktatörler, bu dünya size kalır mı? Aklıma düşen Şadan Karadeniz. İsmini doğru hatırlayıp hatırlamadığımdan emin olamıyor. Acıyla müthiş bir suçluluk, vefasızlık duygusuyla panikliyorum. Gözlerimden yaşlar iniveriyor. Alexi'den saklamak için ne yapacağımı şaşırıyor. Arkamı dönüyorum. Yıl 1877. Mark Nathanson Toprak ve Hürriyeti kura dursun. 2. Alexander'ın müttefiki Sırbistan'la birlikte Türk hakimiyetine karşı ayaklanan Bosna Hersek ve Bulgaristan'ın yardımına koştuğu anlatılıyor. Plevne'den sonra Trakya'ya yürüdüklerini, Edirne'yi aldıklarını, izleyen San Stefano Anlaşması'yla Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlıklarını kazandıklarını, Rusya'nın himayesinde devasa bir Bulgaristan kurulduğunu söylüyorlar. Ne ki Rusya'nın zaferinin büyüklüğünden ürken İngilizler, Avusturya, Macaristan'ı yanlarına alarak Çar'ı 1878 Berlin Anlaşması'nı imzalamaya razı etmişler. Böylece Rusya'nın askeri ve siyasi kazanımları ciddi bir biçimde tırpanlanmış. Slav milliyetçiliğinin güçlenmesini istemiyorlar, Büyük Bulgaristan'ın bir Rus uydu devleti olmasından çekiniyorlardı diye açıklıyorlar. Şansölye Otto von Bismarck müthiş bir manevrayla Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Avrupa ülkesi olduğunu ilan etti. Rus donanmasının ilerlemesini önledi. Berlin Anlaşması Rusya'ya atılan ağır bir şamar gibidir. Rusların kendilerini fena halde aşağılanmış hissetmelerine neden oldu. Tek teselliileri Kars ve Ardahan bölgelerini almış olmaktı. Bunları da 40 yıl kadar sonra SSCB hükümeti Atatürk'ün Türk hükümetine geri verdi. Mussorgsky'nin Kars'ın Fethi isimli bir marşı var. Olur mu böyle, olur mu? Sotel mi? Alexei'ye döndüğümü hatırlıyorum. Bulgaristan'da geçen Mart'ta Rusya'nın Bulgaristan'ı Türk boyunduruğundan kurtarmasının 120. yılının törenlerle kutlandığı doğru mu? Cumhurbaşkanı Parvanov Sofya Belediye Başkanı ile birlikte 78 Harbi'nde ölen Rus askeri doktorlarının mezarlarına çiçek mi koymuş? Alexei bilmediğini başını sallayarak belirtiyor. Üstünde durmuyorum. Zaten cevap isteyen bir soru değildi. Berlin Antlaşması Kırım hezimetine ekleniyor, haksızlığa uğradıkları duygularını bir kez daha perçinliyor. Rus milliyetçiliğini körüklüyor. Sorochinski'ye bizimle beraber gelen Kızıl Winkler, Rus milliyetçiliği sadece Garşin, Uspensky gibi hikaye yazarlarını değil, Tolstoy, Dostoyevski, Gorki, Şolov gibi eski, Solzhenitsyn gibi çağdaş Rus romancılarını da şekillendirmiştir diyor. Öyle ki ortaya çıkan küçük Ruslar, büyük Ruslar ayrımı Sasha'da bile görülür. Dipnot, Sasha burada Alexander Solzhenitsyn. Dikkat ederseniz Solzhenitsyn'in küçük kardeş Ukraynalılar ve beyaz Ruslara karşı tutumu üstencidir. Aynı üstenci tutumu Einstein'ın filmlerinde de görürsünüz. Birinci sınıf komünist propaganda filmleri olmalarına karşın hem Alexander Nevski'de hem de Korkunç İvan'da Rusya'nın doğuda güçlü Tatarlar, batıda saldırgan Almanlar arasında sıkışmış olduğu mesajı verilir. Rusya hakkını söke söke alacaktır mesajı. Putin de bu mesajı veriyor. Öyle düşünmez misiniz Güloya? She is not with us, yani aklı başka yerde dediydi Alexei ki haklıydı. Türkler için savaşan o zavallı Mısır köylüsünü düşünüyordum. Daha doğrusu Garşi'nin öyküsünü ve ta buralara Bolşevik ihtilalini paylaşmaya gelen Kara Osmanlı Şevket Süreyya'yı. Berlin Anlaşması'ndan hemen sonra Toprak ve Hürriyet'in Halkın İsteği fraksiyonundan Polonyalı bir delikanlı, kimseye yaranamayan Çar'ın bakanlarından birisine suikast düzenlemeye kalkıyor, yakalanıyor, idama mahkum ediliyor. Dört günün yazarının durumdan müthiş bir tutkuyla vazife çıkarmasını, delikanlıyı kurtarmak için bakana mektup üzerine mektup yazmasının, kapısını aşındırmasının zamanın ruhunun en iyi örneklerinden birisi olduğunu söylüyorlar. Ne ki hiçbir işe yaramıyor. Streltsy delikanlıyı sokaklarda sürüklüyor, aşağılıyor, asıyor. Sofya'nın idamından bir yıl önce, Şubat 1880'de. Vsevolod Garşin terörü hiçbir zaman onaylamamış ama bu olaydan sonra Narodniki'nin bu dünyada dehşet ve zulümden kurtulunabileceği inancının bir hayal olduğuna karar veriyor. Ya dehre gelmeseydim, ya aklım olmasaydı, rahmetli babam böyle derdi. Dehir dediği de dünya. Garşin Dünyanın Gücüm isimli öyküsünde delirmenin belki de tek alternatif olduğunu söylüyor ki, aynı öneri Dostoyevski'nin Budalası'nda da var. Aklını toptan yitirmeden önce yazdığı son öyküsü Kırmızı Çiçek'te dünyayı kötülükten arındırmaya çalışan bir adamın akıl hastanesine kapatılmasını anlatıyor. Adam kapatıldığı koğuşun penceresinden hastanenin avlusunda yetişen bir kırmızı çiçek görmektedir. Dünyadaki tüm kötülüklerin o çiçekte toplandığı şeklinde bir saplantı geliştirir, ne yapıp yapıp o çiçeği kopartacak, yok edecektir. Bir yolunu bulur, bahçeye çıkar, kırmızı çiçeği yolar ve ruhunu teslim eder. Sedyeye koyduklarında parmaklarını açıp kırmızı çiçeği elinden almak istediler. Ama parmakları kas katıydı. Zafer kupasını kendisiyle birlikte mezarına götürdü. Tımarhanedekilerin dışarıdakilerden daha akıllı olduğu düşüncesi de Rus edebiyatında sıkça tekrarlanan bir tema. Çehov'da da var. 1960'larda yazan Valery Tarsis'te de. Dipnot 7. Koğuş Valery Tarsis. İlya Repin ünlü Volga teknecileri tablosunun halkçı ressamı. Tabloda karanlık, kasvetli bir havada teknelerini çeken yorgun köylülerin ardından görülen rengarenk bir sandal, başını kaldırmış o sandala doğru umutla bakan güzel yüzlü delikanlı var ki, halkın kaderinin değişebilirliğini söylüyormuş. Üniversiteli Nadrodniki arkadaşları tablodaki delikanlının kendilerini çağıran sesini duyabildiklerini söylerlermiş. Ey Ukunyem, ey Ukunyem! Rusya'nın en iyi ressamlarından biri olduğu söylenen arkadaşı Vasili Vereshchagin gibi Repin de Prejnevik Serseriler grubu ressamlarından. Dipnot, İlya Repin, Volga Gemicileri tablosunun ressamı. Serseri sayılmalarının nedeni St. Petersburg Akademisi'nin resim öğrencilerine dayattığı yabancı temalara karşı çıkmaları. 1862'de açılan bir konkurda konu İskandinav ilahı Odin olarak saptanınca bundan böyle sadece Rus temalarını ve tüm gerçekliğiyle resmedeceklerini, otorite tarafından yok sayılmaya razı olduklarını ilan ediyorlar. İlya Repin Garşin'in kahramanlarını tuvale aktarırken Vereshchagin Rus ordusunun resmi ressamı oluyor. 78 savaşını resmediyor ama görkemini değil, acıyı, sancıyı, iğrenç sakatlıkları, Tolstoy'un Destvielna Smert, sahici ölüm dediği olayın dehşetini. Şipka geçidi Osman Paşa'nın savunduğu geçit. Vereshchagin Şipka geçidinde her şey yolunda isimli tablosunda donmak üzere olan bir askeri resmediyor. Garşin tablonun gösterildiği sergide askerin yaşadığı dehşet ile sergiyi gezen şık giyimli insanların umursamazlıklarını karşılaştırdığı şiirini yazıyor. Mussorgsky bir yandan Gogol'ün kahramanlarını notalara dökerken bir yandan da Garşin'in şiirini senfonik bir eser olarak besteliyor. Bir sergideki resimler. Kızıl Winkler, Garşin'in şiiri gibi Mussorgsky'nin müziği de gerçeklik arayışı ve tövbekarlığın garip bir bileşkesiydi ve sonuç özgün olduğu kadar da muhteşemdi, diyor. Aslında 1850'lere kadar Rus klasik müziği diye müzikten bahsedilemezdi. Nakli Kanye sadece çanların eşliğinde mümkündür. Rus Ortodoks Kilisesi enstrümantal müziği zikri dejenere etmemesi için yasaklanmıştı. 1600'lerde saz şairlerinin enstrümanlarını kırar, ozanları hapse atarlardı. 19. yüzyıl Rus bestecilerinin hemen tümü eserlerini yurt dışında verdiler. Anton Rubinstein mesela 1849'da 20 yaşında yurt dışına çıktıydı. Rusya'ya geri döndüğünde askerler sınırda notalarına el koydular. New York'taki ünlü Carnegie Hall'un 1891'deki açılışını Peter Tchaikovsky'nin yaptığını anlatıyor. Tchaikovsky'nin 20. yüzyıldaki selefleri Rahmaninov, Prokofiev, Stravinsky hayatlarının büyük bölümünde Amerika'da yaşamışlar. Boston ve Washington Senfoni Orkestralarının dünyaya açılmaları Kusevitski ve Rostropovich'in yönetiminde olmuş. Çelloyu Amerikalılara sevdiren Piatagorski'ymiş, Şalyapin bası yerleştirmiş, Nureyev ve Barışnikov baleyi. Birleşik Devletler'in milli marşı God Bless America'yı besteleyen de Sibirya Tümen doğumlu bir Rus göçmenidir, Irving Berlin. Müziğin günah olduğu bir kültürden böylesine gür bir kaynağın fışkırabilmiş olması çok ilginç değil mi? Çariçe'nin partilerini müziksiz düşünemiyorum. St. Petersburg soylularına yabancılar müzik yaparlarmış ama sayıları azmış. Rusya'nın bütünü derin bir sessizlik içindeydi, diyor Kızıl Winkler. Sessizlik aynı zamanda manastırların erişmeye çalıştıkları bir yüce idealdir. Sürgünler Sibirya'nın ebedi sessizliğine yollanırken ağıt yakarlardı. O ağıtlar zavallı insanlara dayatılan sessizlikten yakınan ezgilerdir. Kısaca boğazını temizledi, söylemeye durduydu. Şehirden ses gelmiyor, Nevski Kulesi'nde çıt yok. Gardiyanlarımızın süngülerini aydınlatan gece yarısı mehtabı. Winkler'in sesi yükseldikçe Mirgorod gecesinin elle tutulur sessizliğini dolduran köpek avlamaları sustu. Gökyüzü dolusu yıldızlar dinlemeye durdular. Senin az önce mırıldandığın türkü gibi, dedi Winkler sonunda. Türkü kelimesini Türkçe söylemişti. O bir ağıttı değil mi? Yes, Şipka geçidi. Gazi Osman Paşa'ya ağıt. Heyhat, ne yaman bir ağıt olduğunu anlamak için Horace Cina'yı izlemem gerekiyormuş. Kanadalı'nın profesyonel bir müzisyen olduğu aklımdan çıkmış. Alexi'nin amatörce de olsa çalmadığı enstrüman olmadığını unutmuşum. Gogol'ün 1832'de gezdiği panayır o gün bugün kesintisiz devam ediyor. Gogol ve Mussorgsky'nin eserleri Sorocinski panayırının gelenekselleşmesini sağlamış, Ağustos'un son haftası hasat bayramı olarak kutlanıyor. Sorocinskaya yarmarka Perestroika'dan sonra traktörden iş makinelerine kadar hemen her ağır sanayi ürününün sergilendiği uluslararası bir dev fuara dönüşmüş. Biçer döverlerin yanı sıra Gogol ve Mussorgsky tişörtleri satılıyor. Gogol Mussorgsky tişörtleri ve pancar gömlekleri. Pancar Poltova bölgesine önde gelen ürünü. Ulusal çorbaları borşun ana maddesi. Gündüz kırın kırana ticaret, gece Kiev Opera ve Balesi'nin sunduğu Hovanş Çina. Amerikan Rutgers Üniversitesi öğretim üyelerinden sosyolog Martin Oppenheimer'ın Ukraynalılara yönelttiği yeni bir ırkçılık suçlamasına karşı kanıt toplamak üzere Moskova'dan Kiev'e yine gelmiş olan Kızıl Winkler, Nade ile beraber Sorocinski'ye indiler, gösteriyi birlikte seyrettik.